Ayrım 35.
Köprülünün evinin bahçesi bizim arka bahçemizde bitişikti. İki katlıydı, sarı boyalıydı. Köprülünün ağzında hep bir sigara bulunurdu. Kaşları aşağı doğru inikti. Hayatından pek memnun değilmiş gibi bir hali vardı. Fakat o sarı boyalı evde uzun süre oturmadı. Belki de onu sattı. Sanırım Kızılay tarafında bir başka evi vardı. Daha birçok komşumuzu ve çocuklarını hatırlıyorum. Kooperatifimizin şehirden uzaklığı ve etrafındaki arazinin bomboş oluşu bizi birbirimize yaklaştırmış, aramızda sıkı bir dayanışma ortamı yaratmıştı. Bakkalın, kasabın bulunduğu küçük çarşının yeri Birinci Bahçeli Evler Kooperatifinin alanındaydı, yani bize biraz uzaktı. Kaldı ki orada da her şey her zaman bulunmazdı. Bu durum ihtiyaç maddelerinin evler arasında ödünç alıp verme yoluyla gidip gelmesini doğallaştırmıştı. Ayrıca güvenlik dahil, hava şartlarına karşı tedbirli olmak dahil, herkes kendini birbirine yardım etmekle görevli sayardı. Bir olayı hiç unutmuyorum. Çok yağmurlu bir günde bizim evin yola göre çukurda kalan ön bahçesini sel basmıştı. Evin etrafı göl olmuştu. Sular evi de tehdit etmeye başlamıştı. Etraftan birçok mahalleli kovalarla geldi. Komşularımızdan kereste ticaretiyle meşgul olan dört divanlı Durmuş Bey vardı. Dört divan Gerede'ye bağlı bir köydü. Babamın ahbabıydı. Eşi Hacer Hanım'la annem görüşürlerdi. Oğlu Nurettin de benim arkadaşımdı. Durmuş Bey evinde misafir olan akrabalarını da getirdi, herkesi örgütledi. Sular elden ele geçirilerek yolun yokuş aşağı giden yerine boşaltıldı, evimiz selden kurtuldu. Mesleği ticaret olan bir başka komşumuz fırın sahibiydi. Ekmekçi Saadettin Bey diye anılırdı. Oğlu Ayhan arkadaşımdı. Ona ekmekçilerin Ayhan denilirdi. Bir de herhalde çorap imal ettiği veya sattığı için çorapçı diye anılan, şimdi adını hatırlamadığım bir tüccar komşumuz vardı. Oğlu İsmet arkadaşımdı. Ona da çorapçıların İsmet denilirdi. Evimize en yakın evlerden biri tiyatro eleştirmeni, yazar ve çevirmen Lütfi Ay'ın eviydi. Kardeşi Belkıs Ay arkadaşımdı. Kızı Sibel Ay da Gülden'in arkadaşıydı. Bahçe, sebze ve tavuk. Mahallenin sokaklarının asfaltlanması, sokak lambalarının tamamlanması biz taşındıktan hayli sonra oldu. Onlar yapılırken ev sahipleri de evlerinin bahçelerini ekip biçip düzene sokmaya çalışıyordu. O zaman şimdiki gibi kocaman ağaçları dışarıdan satın alıp getirip dikme imkanı yok. Küçücük fidanları dikip sulayıp yıllarca büyümesini bekleyecektiniz. En çabuk büyüyen ağaç kavaktı. Babam uzun süre tamamen duvarsız kalan bahçemizin duvar ihtiyacını karşılamaya geç başladı. Onun da ancak bir bölümünü tamamladı. Sadece ön bahçenin duvarını yaptırdı. Geri kalanını herhalde tasarruflu davranmak için dikenli telle çevirtti. Dikenli tellerin yanımızdaki boş arsaya bakan tarafına bir dizi kavak diktirtti. Sokağa bakan tarafıyla arka tarafını da gledicia denildiği o zaman öğrendiğim bir çalı çeşidiyle donattı. O da çabuk büyürmüş. Öyle de oldu. Ön bahçemiz dardı. Oraya çiçekler ekildi, birkaç gül fidanı dikildi. Arka bahçe ise meyve ve sebze yetiştirmeye ayrıldı. O konuyla babama yardımcı olarak ben de ilgileniyordum. Meyve olarak vişne, erik, elma, armut fidanları bulundu, getirildi. Nasıl dikildiğini uygulamaya da katılarak öğrendim. Fidanlar henüz küçücüktüler. Gölge yapacak halleri yoktu. Aralarında sebze bölümleri oluşturduk. Hıyar, domates, fasulye ektik. Bahçenin okuldan döndükten sonra sulanması benim görevimdi. Bazı bölümleri hortumla sulardım. Hortumla sulamak daha kolaydı. Hatta zevkli sayılırdı. Ama özellikle yeni ekilen sebzelere hortum suyu sert gelir denilirdi. Oraları süzgeçli kovayla sulamak zorundaydım. O biraz zahmetliydi. Öteki evlerin bana yakın yaşlardaki çocukları içinde durum aynıydı. Onlar da bahçelerini sulamakla yükümlüydüler. Birbirimizle ancak o görevimizi bitirdikten sonra buluşabilirdik. Bir süre sonra bizde şöyle bir gelişme oldu. Babamla annem oturup bahçede bir de tavuk beslemeye karar verdiler. Çocuklara her gün taze yumurta yedirmek istiyorlardı. Tabii bu kolay bir iş değildi. Tavuklara yeteri kadar geniş ve sağlam bir kümes yapılacaktı ki dışarıya çıkıp sebze tohumlarını yemesinler. Veya kediler içeriye girip civcivleri yemesin. Bu proje arka bahçenin boş arsaya bakan en dip köşesinde gerçekleştirildi. Oraya gözleri çok küçük tel bir kümes yapıldı. Bir horozla birkaç tavuk getirildi, oraya yerleştiler. Gerçekten her sabah taptaze yumurta yemeye başladık. Zaman zaman tavuklar kuluçkaya yattı, civcivler çıktı. Kümes ahalisi çoğaldı. Onları orada zapt etmek gitgide zorlaştı. Gerçi tavuk tüketimini artırarak dengeyi yeniden kurmak mümkündü. Fakat onu da biz beceremedik. Hem meyve ve sebze hem de kümes projemizi bir süre sonra tasfiye ettik. Meyve ve sebze üretimiyle yetindik. Mahallenin salonu. O günleri hatırlayınca aklıma Amerika'daki ilk yerleşim dönemleriyle ilgili filmler gelir. Çöl ortasında yeni kasabalarda ekip biçen, hayvan yetiştirmeye çalışan aileler vardır. Dışarıdan gelen yabancıya şüpheyle bakarlar, kendi aralarında birbirlerini tutarlar. O kasabalarda bir de oturulup konuşulacak, oyun oynanıp bir şeyler içilecek bir salon vardır. Bizim de bir kulübümüz vardı. Bahçeli Evler Tenis Kulübü. Bizimkinden önceki Bahçeli Evler Kooperatifi yapılırken projeye bir de tenis kulübü alanı eklenmişti. Buraya iki tenis kortuyla içinde mimari açıdan zevkli taş bir bina yapılmıştı. İçinde sohbet edilecek köşeler, oyun oynanabilecek bölümler vardı. Kulübün asıl sahipleri tabii büyüklerdi. Yazın aralarında tenis oynayanlar da olurdu. Fakat yaz veya kış içerideki sohbet köşelerinde oturup konuşanlar çoktu. Biz çocuklar da salonun dibindeki başka bir köşede yer edinmiştik. Orada bir satranç masası vardı. Satrancı ben de öğreniyordum ve çok severek oynuyordum. Tenisle de orada tanıştım. Savaş sonrasında topunun, raketinin bulunması kolaylaşmıştı. Müşterisi artıyordu. Kulübe Fuat Bey dediğimiz bir işletmeci ailesiyle birlikte bakıyordu. Kendisi de tenis oynuyordu. Çocuklara ders verir gibi öğretiyordu. Ben onun öğretiminden faydalanarak önce ödünç raketle oynayıp bir şeyler öğrendim. Sonra annemi ikna edip raket sahibi oldum. Ama tenis teferruatlı bir spor. Raket sahibi olmak yetmiyor. Özel kıyafet, ayakkabı falan gerekiyor. Onları da zaman içinde edinince mahallenin çocuk tenisçilerinin acemileri arasına katıldım. Tabii mahallenin çocuk tenisçilerinin ustaları da vardı. En ustası sonraların değerli ressamı Ömer Uluç'tu. Herkesi yenerdi. Onunla arkadaşlığımız ileride de devam etti. Daha sonra anlatacağım, benim gazeteciliğe başlayışımda da etkisi oldu. CHP içi muhalefet. 1945 yılındaki iç olaylar gündeminin en önemli konusu CHP içindeki muhalefet hareketiydi. Lideri Celal Bayar'dı. Öteki üç ismi de Fuat Köprülü, Adnan Menderes ve Refik Koraltan'dı. Celal Bayar, Atatürk döneminde İnönü'den başbakanlığı devralmış, İnönü'nün cumhurbaşkanlığı döneminde de görevini 2,5 ay daha sürdürdükten sonra cumhurbaşkanınca istifaya davet edilmişti. 6 yıla aşkın zamandan beri mecliste sadece İzmir milletvekili olarak görev yapıyordu. Ama artık esmeye başlayan demokrasi rüzgarlarıyla birlikte kendini hatırlatmaya başlamıştı. İnönü'nün 1945'teki 19 Mayıs nutku, çok partili düzene geçme yolunda yeni bir aşamanın işareti sayılmıştı. İnönü şöyle demişti. Harp zamanlarının ihtiyatlı tedbirlere lüzum gösteren darlıkları kalktıkça, memleketin siyaset ve fikir hayatında demokrasi prensipleri daha geniş ölçüde hüküm sürecektir. Bu gerçi genel bir sözdü ama İsmet Paşa'nın artık çok partilileşmeyi kabul etme, hatta teşvik etme yoluna girdiği başka gelişmelerden de belliydi. Hükümet meclise çiftçiyi topraklandırma adı altındaki ünlü kanun tasarısını getirmişti. Tasarıyı hükümetin yeni üyelerinden Şevket Raşit Hatipoğlu hazırlamıştı. Öğrenimini Almanya'da yapmış bir ziraat profesörüydü. Kanunun amacı adı gibiydi. Toprağı olmayan çiftçilere kendileri işlemeleri şartıyla geçimlerini sağlayacak kadar toprak dağıtılacaktı. İhtiyacı olanlara araç ve gereç kredileri sağlanacaktı. Dağıtılacak toprakların saptanmasında devlete ve kamu kuruluşlarına ait topraklara öncelik verilecekti. Fakat özel kişilerin elindeki topraklarda tarıma elverişli olan yerlerde 1000 dönümü, tarıma elverişli olmayan yerlerde 2000 dönümü aşıyorsa dağıtılmak üzere kamulaştırılabilecekti. Mecliste kanuna, özellikle de kanunun kamulaştırmayla ilgili hükümlerine şiddetli bir muhalefet ortaya çıktı. Muhalefet edenler arasında başka büyük toprak sahipleri gibi Adnan Menderes de vardı. Fakat bu muhalefetin şekillenmesi asıl o kanunun görüşülmesiyle aynı zamana rastlayan bütçe görüşmeleri sırasında oldu. Muhalifler bütçe ile ilgili eleştirilerini de aynı açıklıkla kürsüye getirdiler. Oylamada tek partili meclisin açık oturumlarında az görülen bir sonuç ortaya çıktı. 5 milletvekili bütçeye ret oyu verdi. İçlerinden 4'ü Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü, Refik Koraltan'dı. Yani daha sonra da birlikte hareket edecek olan 4'lerdi. Onlara bir de Eskişehirli Sazak ailesinin o zamanki milletvekili Emin Sazak katılmıştı. İş bununla da kalmadı. Saracoğlu hükümeti bütçenin kabulünden sonra güven oyu istedi. Aynı isimler o oylamada da güvensizlik oyu verdi. Onlara Hikmet Bayır'la birlikte CHP'nin Genel Sekreterliğini ve İçişleri Bakanlığını yapmış olan, 1946'dan sonra da Başbakanlığını yapacak olan Recep Peker de katıldı. Böyle bir gelişme tek partili dönemin tarihinde ilk defa görülüyordu. Daha önce belirtmiştik, CHP grubunun kapalı toplantılarında her türlü tartışma yapılabiliyor, hükümet zaman zaman sert sözlerle eleştiriliyordu. Meclisin açık toplantılarında muhalif grup sözcüleri, üsluplarını dengeli tutmakla birlikte esasla ilgili aykırı düşünceleri dile getirebiliyordu. Ama meclis genel kurulundaki bütçe oylaması ve güven oylamasında böyle bir açık muhalefet gösterisi o zamana kadar görülmemişti. Bundan daha önemli olan da şuydu. Devletin ve tek partinin şefi İsmet Paşa bu gelişmelerden pek rahatsız görünmüyordu. Fakat belli ki tercihi şuydu. Bu muhalefet ayrı bir parti içinde örgütlense daha iyi olacaktı. Dörtlü takrir. Bu temenninin gerçekleşmesi imkanı dörtlü takrirle ortaya çıktı. Takrir önerge demek. Bayar, Menderes, Köprülü ve Koraltan'ın imzaladığı önerge CHP'nin meclis grubu başkanlığına verilmişti. Orada kapalı oturumda görüşülecekti. Dörtlü takrir dikkatli bir üslupla yazılmıştı. Özeti şuydu. CHP demokratik bir rejimi hedefleyerek kurulmuştur. Ama o hedefe çeşitli nedenler yüzünden varılamamıştır. Artık savaş da sona erdiğine göre parti, meclis içi denetimi etkili bir hale getirecek şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Dörtlü takrir basında büyük yankılar yaptı. İnönü'nün 19 Mayıs konuşmasından sonra demokratikleşmeyi savunmak kolaylaşmıştı. Hele Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği gibi diye başlayan bir giriş yaptıktan sonra CHP içinde reform ihtiyacını savunmak da mümkündü, bir an önce bir muhalif parti kurulmasını istemekte. Bu yönde bir yayın kampanyası başlatan gazetelerin başında Ahmet Emin Yalman'ın Vatan Gazetesi ile Zekeriya Sertel'in Tan Gazetesi geliyordu. Hatta bu konuda aralarında rekabet bile başlamıştı. Bayar, Menderes, Köprülü ve Koraltan bu gazetelerin demokrasi kahramanlarıydı. Birinci sayfalarında sık sık birer vesile bulunup fotoğrafları yayınlanıyordu. Dörtlü takrir Haziran ayındaki CHP grubu toplantısında görüşüldü. Tartışmalar saatlerce sürdü. Sonuçta takrir şu gerekçeyle reddedildi. İmza sahipleri CHP'de reformlar yapılmasını istiyorlardı. Bunların ele alınacağı yer grup değil kurultaydı. Bu isteklerini kurultaya götürmeliydiler. Bu gerekçe Bayar, Menderes, Köprülü, Koraltan dörtlüsünü tatmin etmedi. Onları tutan gazetelere verdikleri demeçler attıkları adımın arkasını getireceklerini gösteriyordu. Bu demeçlerdeki muhalefet dozu yaz ayları boyunca arttı. CHP içinde de muhalefet gerekli ama bunu ayrı parti kurup oradan yapsınlar sesleri arttı. Bu İnönü'nün aklından geçene de uygundu. Fakat dört muhalif partiden istifa etmeyi en azından henüz düşünmüyordu. Eylül ayında CHP yönetimi bunu kolaylaştıracak bir karar aldı. Dörtlerden Adnan Menderes ile Fuat Köprülü'yü Vatan'da çıkan yazılarını gerekçe göstererek partiden ihraç etti. Celal Bayar ile Refik Koraltan'a dokunulmamıştı. Bununla ihraç kararlarının dörtlü takririn değil, basındaki yayınların sonucu olduğu anlatılmak isteniyordu. Fakat Celal Bayar, arkadaşları hakkında alınan karara tepki göstermekte gecikmedi. Bir hafta sonra da CHP'den değil ama milletvekilliğinden istifa etti. Bu daha da etkili bir jest oldu. Refik Koraltan da Menderes ve Köprülü hakkındaki karara karşı tavır almış, demeçleriyle arkadaşlarının yanında olduğunu belirtmişti. CHP yönetimi biraz bekledikten sonra onu da ihraç etti. Ama Celal Bayar'a dokunmadı. Bayar milletvekilliğinden ayrılmış olmakla beraber dörtlü takrirdeki arkadaşlarıyla temas ve çalışmalarını sürdürüyordu. Fakat CHP yönetimi herhalde İnönü'nün telkiniyle ona bir çeşit dokunulmazlık vermişti. CHP'den ayrılması kendi inisiyatifiyle oldu. Aralık ayı başında CHP'ye istifa yazısını gönderdi. Böylece kurulması hazırlıkları ilerleyen yeni partinin lideri öncü kadro içindeki yerini almış oluyordu. Kuzu Partisi. İnönü'nün 19 Mayıs nutkuyla başlayan gelişmeler Türkiye'yi artık tek parti döneminin sonuna getirmişti. Bayar ve arkadaşlarının başlattığı harekette bir yeni parti kuruluşuna yönelmişti. Fakat o gelişme devam ederken bir başka parti kuruluverdi. 2 Mayıs sonunda da açılış toplantısını yaptı. Bu tayyareci Nuri Demirağ'ın Milli Kalkınma Partisi'ydi. Demirağ büyük bir iş adamıydı. Cumhuriyet yıllarında yapılan birçok inşaatın müteahhitliğini almıştı. Ankara'daki 2. Meclis, Karabük'teki demir-çelik fabrikası binalarıyla Sivas-Erzurum demiryolu onlar arasındaydı. Tayyareci diye anılmasının nedeni de Yeşilköy'de bir ahşap uçak fabrikasıyla pilot okulu kurmuş olmasıydı. Mayıs ayında başlayan demokratikleşme havasını ilk sezenlerden biri oydu. Sezmekle kalmamış, iş adamlığında edindiği girişimcilik ruhuyla hemen harekete geçmişti. Temmuz ayında İçişleri Bakanlığı'na parti kuracağım diye dilekçe vermiş. Eylül'de kuruluş formalitelerini tamamlamıştı. 27 Ekim'de partisini törenle açtı. Milli Kalkınma Partisi'nin kurucuları arasında 1. Meclis'in muhalif mebuslarından daha sonraki noter Hüseyin Avni Ulaş ile Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetlerinden sonra askerlikten ayrılmış ama hükümet aleyhinde faaliyette bulunduğu iddiasıyla suçlanarak bir süre hapis yatmış olan Cevat Rifat Atilhan da vardı. Parti, özel girişimciliği yaygınlaştırmak, Cumhurbaşkanını halka seçtirmek, zorunlu askerliği kaldırmak gibi hedefler güdüyordu. İlgi çekici açıklamalar yapıyordu. Fakat siyasetteki dikkatler Bayar ve arkadaşlarının hareketi üzerinde yoğunlaşmıştı. Demirağ'ın girişimi onların gölgesinde kaldı. Öyle ki 1 Kasım günü meclisin açılış konuşmasını yapan İsmet İnönü, demokratikleşme isteğini vurgularken Milli Kalkınma Partisi'ni yok saydı. Diyordu ki, "Bizim tek eksiğimiz hükümet partisinin karşısında bir parti bulunmamasıdır." Oysa Milli Kalkınma Partisi o sırada kuruluş işlemlerini çoktan tamamlamış, İnönü'nün o konuşmasından 3 gün önce de Nuri Demirağ'ın Beşiktaş'ta denize bakan genel merkez binasındaki görkemli açılış törenini yapmıştı. Cumhurbaşkanınca varlığı göz ardı edilen parti basın tarafından da fazla ciddiye alınmadı. Daha çok magazin malzemesi olarak kullanıldı. Demirağ, partisi hakkında bilgiler vermek için düzenlediği bir toplantıda gazetecilere kuzu ziyafeti vermişti. Bu basında Milli Kalkınma Partisi'nin Kuzu Partisi diye anılmasının başlangıcı oldu. Hakkında pek çok kuzulu karikatür yayınlandı. Demirağ ve partisi böylece demokratikleşme sürecimiz içinde ilk muhalefet partisi de olsa gülümsenerek hatırlanan bir girişim olarak kaldı. 1946 ve 1950 seçimlerine girdi ama bir sonuç alamadı. Demirağ bir ara kurduğu partiden ihraç da edildi. Sonra o kararı kaldırttı. 1954 seçimlerinde Demokrat Parti listesinde bağımsız aday olarak yer aldı, milletvekili oldu. 1957'de öldü. Parti de feshedilmiş sayılarak ömrünü tamamladı. Tan olayı. Siyaset tarihimizde bir 4 Aralık 1945 olayı vardır. Bu İstanbul'da Zekeriya Sertel'in sahibi ve başyazarı, eşi Sabiha Sertel'in yazarı olduğu Tan gazetesine Gençlik Tepkisi adı altında yapılan saldırıdır. Bunu biz Ankara'dakiler o akşamki haberlerden gençler nümayiş yaptı diye öğrendik. O zamanlar gösteri kelimesi daha yerleşmemişti. Nümayiş kelimesi kullanılıyordu. Olup bitenlerin ayrıntılarını ertesi sabah okulda öğrendim. Okulda daha önce belirtmiştim, sağcılık solculuk konularında haber alma veya rivayet işitme olanakları fazlaydı. Aramızda kendilerini sağcı sayanlar da vardı, solcu sayanlar da. Sağcılarımızın sesi 1944'te başlayan ırkçılık, Turancılık davasından sonra biraz daha az çıkıyordu. Başta Nihal Atsız, davanın sanıklarından bir kısmı İstanbul Sıkı Yönetim Askeri Mahkemesi'nce 5-10 yıl arasında hapis cezasına mahkum edilmişlerdi. Askeri Yargıtay bu kararı henüz bozmamıştı. Bu onları tutanların eskisi gibi konuşmalarını önlüyordu. Zaten duruşmalar sırasında görülmüştü, davanın sanıkları da büyük ölçüde ağız değiştirmişti. Türk olmayı dört göbekten Türk kanı taşıma şartına bağlayanlar o yoldaki sözlerini yazılarını unutmuşlardı. Almanlarla birleşip Rusya'da sefere çıkma merakı ise Alman yenilgisinden sonra kendiliğinden ortadan kalkmıştı. Eski ırkçı ve veya Turancılar kendilerine artık Türkçü bile değil milliyetçi diyorlardı. Ama eski özelliklerinden birini hiç değiştirmemişlerdi. Komünistler diye niteledikleri kişi ve gruplara düşmandılar. Daha önce belirttim, Türkiye'de kimin komünist olduğunu, kimin komünist olmadığını saptamak güçtü. Komünistlerin komünist olduklarını söyleyebildikleri zamanlar geçmişti. Gerçi komünizm propagandası yapmanın cezası o kadar ağır değildi. Ceza kanunundaki cezası 1-2 yıl hapisti. Ama askeri isyana teşvik etmekten hükümeti devirmek veya meclisi ortadan kaldırmak için teşebbüste bulunmaya kadar birçok başka suç vardı ki komünizm propagandası sanıkları istenilirse o maddelerin kapsamına sokularak yargılanabilirdi. Bunun örnekleri eksik değildi. Nazım Hikmet'e uygulanan yöntem öyleydi. Bu yüzden komünizmi gerçekten benimseyip o yolda mücadele vermek isteyenler ya illegal olarak örgütlenebilirdi ya da görüşlerini dolaylı olarak anlatmaya çalışırlardı. İllegal olarak örgütlenenlere zaman zaman yapılan komünist tevkifatıyla darbe vuruluyordu. Yakalananlar dönemin kanunlarına göre suçlanıp cezalandırılıyordu. Ama örgütlenenlerin dışında sosyal konularda görüş açıklayıp da görüşlerinde sol çizgiler bulunanlardan hangilerinin dolaylı propaganda yapan komünistler olduğu, hangilerinin sosyal demokrat veya sadece demokrat veya Atatürk devrimcisi olduğu rivayete göre değişiyordu. Eskiden Türkçü, ırkçı, Turancı iken artık biz milliyetçiyiz diyen gruplara göre Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel dahil, devlette de, okullarda, üniversitelerde de, basında da birçok kişi komünistti. Tabii Ankara'da Hasan Ali Yücel'in koruması altında diyebildikleri Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi hocalarının çıkardığı Yurt ve Dünya, Adımlar gibi dergilerin yazarları da, İstanbul basınının muhalif gazetesi TAN'ın yazarları da, hepsi komünistti. Bütün bu tırnak içindeki komünistler arasında TAN'cıların öncelikle hedef alınması şundandı. Türkiye'nin demokratikleşmesi adımlarına kendi anlayışları içinde onlar da katılmak istemişlerdi. Zekeriya ve Sabiha Sertel, dörtlü takrircilerin parti kurmaları daha kesinleşmeden kuracakları partiyi destekliyordu. TAN'daki haber ve yazı desteğinin dışında bir de haftalık dergi çıkarmayı düşünmüşlerdi. Dergi, TAN'cıların görüşlerinin de yer alacağı bir geniş cephenin altyapısını oluşturmaya çalışacaktı. Bu proje Atatürk döneminin Dışişleri Bakanı Dr. Tevfik Rüştü Aras tarafından da teşvik edilmişti.